Ayrım 6. Ama 287. gece olunca demiş ki, cana yakın halifenin önünde eğilip yeri öpmüş ve Tanrı halife efendimiz hakkında lütuflarını arttırsın. Ama kölesi eski efendisinin evine dönmeyi dilemektedir diyerek yanıt vermiş. Halife seçime hiç kızmadan hemen onun isteğine boyun eğmiş ve armağan olarak ona fazladan 5000 dinar vermiş ve manevi bilimlerde ustalık gösterdiğin gibi aşk konusunda da başarılı olmanı dilerim demiş. Sonra Ebul Hasan'a sarayda yüksek bir görev vererek yüceliğinin doruğuna ulaşmış ve onu en yakın nedimleri arasına katmış. Sonra toplantıdan ayrılmış. Cana yakın bilginlerin harmanilerinin ağır yüküyle Ebul Hasan ise altın dinar dolu torbalarla gördükleri ve işittiklerinden hayranlık duyup kollarını havaya kaldırıp Abbas oğullarınkine benzer bir cömertlik bu alemde görülmüş müdür diye haykıran topluluğun bakışları altında birlikte salondan çıkmışlar. Şehrazat, işte ey bahtı güzel şah, bilgili cana yakının bilginler topluluğu ortasında söylediği sözler böyleymiş. Ve bu sözler olduğu gibi ülkenin yıllıklarına geçirilerek o zamandan beri tüm Müslüman kadınların eğitimine hizmet etmiş diyerek sözünü sürdürmüş. Sonra Şehrazat, Şah Şehriyar'ın kaşlarını çattığını ve tedirgin bir halde düşündüğünü görünce, şair Ebu Nuvas'ın serüvenlerini ele almakta acele edip, Ebu Nuvas'ın adını duyan yarı uykulu Dünyazat, gözlerini fal taşı gibi açıp dinlemeye hazırlandığında hemen öyküyü anlatmaya başlamış. Şair Ebu Nuvas'ın serüveni. Anlatırlar ki, ancak Tanrı doğrusunu bilir, gecelerden bir gece, uykusu kaçan ve ruhu tedirgin olan Halife Harun Reşit, sarayından tek başına dışarı çıkmış ve can sıkıntısını gidermek için bahçelerin bulunduğu yörede bir gezinti yapmaya gitmiş. Böylece kapısı açık ama eşiğinde uyuyan bir hadım ağasının gövdesiyle önü kesilmiş bir köşke ulaşmış. Kölenin gövdesinden atlayarak bu köşkün oluşturduğu tek salona girmiş. Ve orada perdeleri indirilmiş, sağdan soldan iki büyük meşaleyle aydınlanmış bir yatak görmüş. Yatağın yanında, üzerinde ağzı bir bardakla kapatılmış bir şarap testisi olan bir tepsinin bulunduğu küçük bir masa varmış. Halife bu köşkte varlığından habersiz olduğu bu şeyleri bulmaktan dolayı şaşırmış. Yatağa doğru ilerlemiş, perdeyi kaldırmış ve bakışına çarpan güzellik karşısında şaşkın durakalmış. Bu, dolunay halindeki ay kadar güzel ve dağınık saçları tek örtüsü olan genç bir cariyeymiş. Bu görünüş karşısında son derece büyülenmiş olan halife, testinin ağzındaki bardağı almış, içine şarap doldurmuş ve içinden "Gül yanaklarının uğruna ey genç kız!" diyerek ağır ağır içmiş. Sonra genç kızın yüzüne eğilmiş, sol dudağının kenarında gülümseyen siyah küçük bir lekeye bir öpücük kondurmuş. Bu öpüş nedenli hafif olsa da genç kızı uyandırmış. Emirül mümini tanıyarak hemen korku içinde yataktan fırlamış. Ama halife onu yatıştırmış ve ona, "Ey genç esire, işte yanında bir ut duruyor. Herhalde bunun nasıl çalındığını biliyorsundur. Seni tanımasam da bu geceyi seninle geçirmeye karar verdiğime göre onun tellerine dokunup sesinle eşlik etmen pek fena olmaz," demiş. Bunun üzerine genç kız udu eline almış ve düzen verdikten sonra 21 değişik makamdan sesler veren bir icraya girişmiş. Çalışıyla o denli hayranlık uyandırmış ki halife kendinden geçmenin sınırına ulaşırcasına kendinden geçmiş ve genç kız bunun farkına vararak bundan yararlanmakta gecikmemiş. Ve ona "Ey emirül müminin, bahtın çekilmezliğinden acı duymaktayım," demiş. Halife "Nasıl oluyor bu?" diye sorunca, "Oğlun el emin ey emirül müminin, sana armağan edebilmek için birkaç gün önce beni 10.000 altına satın aldı. Ama eşin Seyyide Zübeyde bu tasarıdan haber alarak beni satın almak için harcadığı 10.000 altını ona ödedi ve beni bu ıssız köşkte kapalı kalayım diye kara bir hadım ağasının ellerine teslim etti," demiş. Halife bu sözleri işitince çok öfkelenmiş ve genç kadına ertesi günden başlayarak sırf kendisi için bir saray ile güzelliğine yaraşan bir hizmetkar takımı ayırmayı vaat etmiş. Sonra toparlanarak çabucak dışarı çıkmış ve uyuyan hadım ağasını uyandırarak ona hemen gidip şair Ebu Nuvas'ı saraya çağırmasını buyurmuş. Bu gerçekte halifenin her canı sıkıldıkça şairi aratarak onun anlattığı bir serüveni şiire dökmesini ya da doğaçlamadan şiirler okumasını işitmek için başvurduğu bir yolmuş. Hadım ağası Ebu Numas'ın evine gitmiş ve kendisini orada bulamayınca Bağdat'ta halkın eğlendiği yerlerde aramaya koyulmuş. Sonunda onu Yeşilkapı mahallesinin dip taraflarında kötü şöhretli bir meyhanede bulmuş. Ona yaklaşarak "Ey Ebu Numas, Halife Efendimiz seni istiyor," demiş. Ebu Numas kahkahalar koparmış ve "Ey beyazlıklar babası, dostlarımdan genç bir oğlan yüzünden rehin tutulduğum bu yerden kıpırdamamı nasıl isteyebilirsin?" diye cevap vermiş. Hadım ağası da "Kimdir o ve nerededir?" diye sormuş. O da "Hoştur, sakalı çıkmamıştır ve güzeldir. Ona 1000 dirhemlik bir armağan vaat ettim. Ama üzerimde bu para olmadığından, borcumdan kurtulmadan buradan alnımın akıyla ayrılamıyorum," diye yanıt vermiş. Bu sözleri duyan hadım ağası, "Allah aşkına Ebu Numas, bana bu çocuğu göster. Bana anlatmaya çalıştığın gibi gerçekten tatlı bir çocuksa maruz tutulursun. Hatta bundan da öteye geçersin," diye haykırmış. Onlar aralarında böyle konuşurlarken şirin çocuk kapı aralığından güzel başını göstermiş. Ve Ebu Numas ondan yana dönerek, "Dal bu denli hoş salınırsa, kuşların şakıması da o denli güzel olmaz mı?" Şair Ebu Numas'ın sözlerindeki ayrıntılar Matters'in çevirisinden ayrılmıştır. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 288. gece olunca demiş ki, "Dal bu denli hoş salınırsa, kuşların şakıması da o denli güzel olmaz mı?" diye haykırmış. Bunun üzerine genç çocuk salona girmiş. Gerçekten çok güzel bir çocukmuş ve üst üste ve değişik renklerde 3 urba giyinmiş bulunuyormuş. İlki tamamıyla beyaz, ikincisi al, üçüncüsü kara. Ebu Numas ilkin beyaz giysiyi görerek ruhunda esin ateşinin tutuştuğunu duyumsamış ve onun onuruna şu şiiri doğaçlamadan söylemiş. Süt beyazı bir keten giysiye bürünmüş olarak göründü. Mavim tırak göz kapaklarının altında baygındı gözleri ve yanaklarının taze günleri onları yaradana şükrediyordu. Ona, "Neden bana bakmadan geçip gidiyorsun? Oysa ben boynunu cellada teslim etmiş bir kurban gibi kendimi ellerine teslim etmeye razı olmuşum," dedim. "Bana, bırak bu konuşmaları ve sessizce Tanrı'nın yarattığı eseri seyret. Bedenim beyazdır, giysim de beyaz. Yüzüm beyazdır, bahtım da beyaz. Bu beyaz üstüne beyaz, beyaz üstüne beyaz demektir," diye yanıt verdi. Genç çocuk bu dizeleri işitince gülmüş ve kıpkızıl görünmek için üstündeki beyaz urbayı çıkarmış. Bunu görünce Ebu Numas ruhunu tamamıyla şiirsel heyecanın sardığını duyumsamış ve hemen şu dizeleri doğaçlamadan söylemiş. Kıyıcı davranışları gibi kızıl bir urbaya bürünmüş olarak göründü. Ve ben şaşkınlık heyecanıyla, nasıl oluyor da ay beyazlığına sahip olduğun halde sanki yüreklerimizin kanıyla kızarmış gibi iki al yanağınla ve de lalelerden alınmış al renkli urbanla görünebiliyorsun," diye haykırdım. Bana, "Şafak giysisini bana ödünç verdi. Ama şimdi de güneş alevini armağan etti. Alevlidir yanaklarım ve kızıldır giysim. Alevlidir dudaklarım ve onları renklendiren şarap kızıldır. Bu kızıl üstüne kızıl, kızıl üstüne kızıl demektir," diye yanıt verdi. Şirin çocuk bu sözleri işitince aceleyle üstündeki kızıl giysiyi sıyırıp atmış ve bedeninin hemen üzerine giymiş bulunduğu kara urbaya bürünmüş olarak görünmüş. İpekten bir kuşak da sıkı sıkıya gövdesini sarmış imiş. Ve Ebu Numas bunu görünce kendinden geçmenin sınırlarına dayanmış ve onun onuruna şu dizeleri doğaçlamadan söylemiş. Gece gibi siyah bir urbaya bürünmüş olarak göründü ve bana şöyle bir bakış fırlatmakla yetindi. Ona, "Senin beni boşlamanla düşmanların ve beni kıskananların nasıl sevindiğini görmüyor musun?" diye sordum. "Ah, şimdi çok iyi anlıyorum. Giysilerin siyah ve saçların siyah. Gözlerin siyah ve bahtım siyah. Bu siyah üstüne siyah, siyah üstüne siyah demektir," dedi. Halifenin yolladığı hadım ağası genç adamı görüp bu dizeleri işitince içinden Ebu Numas'ı mazur tutmuş ve hemen saraya dönerek Ebu Numas'ın başına gelen serüveni halifeye anlatmış. Ve şairin güzel genç adama vaat ettiği parayı ödeyemediğinden meyhanede nasıl rehin tutulduğunu açıklamış. Bunun üzerine halife aynı zamanda hem kızmış hem de zevklenmiş ve meyhanede rehin tutulanın kurtarılması için gerekli parayı hadım ağasına vermiş ve onu gidip hemen kurtarmasını ve kendi rızasıyla ya da zorla huzuruna getirmesini buyurmuş. Hadım ağası emri yerine getirmekte acele etmiş ve hemen içkili olarak sallanmakta olan şairi güçlükle de olsa alıp geriye dönmüş. Halife de sesine hiddetlenmiş izlenimi vererek onu azarlamış. Sonra Ebu Nuvas'ın gülmekten katıldığını görerek yanına yaklaşmış. Elinden tutmuş ve onunla birlikte genç kadının bulunduğu köşke doğru yol almış. Ebu Nuvas mavi ipek satene bürünmüş, yüzü de yine ince mavi bir örtüyle kapanmış olarak yatağa oturmuş, gülen iri siyah gözlü genç kızı görünce sarhoşluğundan ayıldığını duyumsamış. Ama buna karşılık heyecanlanıp o saat esinlenerek şu şiiri onun onuruna doğaçlamadan söylemiş. Mavi örtülü güzele, güzelliğinin arzusuyla yanan birini acıması için ona yalvardığımı söyleyin. Ona deyin ki ne taze güllerde ne yaseminlerde bulunan güzel teninin beyazlığından ve incileri ve yakutları solduran gülüşünden dilerim ki bana bir bakış fırlatarak kıskançların yağdıracağı uğursuzlukların izlerini okuyabilmemi sağlasın. Ebu Nuvas doğaçlamasını bitirince genç kız halifeye bir tepsi üzerinde içki sunmuş. O da eğlenmek isteyerek şairi bardaktaki bütün şarabı tek başına içmeye davet etmiş. Ebu Nuvas bunu buyurulduğu gibi yerine getirmiş ve sarhoş edici içki beyni üzerine etkisini göstermekte gecikmemiş. O anda halife Ebu Nuvas'ı korkutmak için ansızın ayağa kalkıp kılıcını eline alıp sanki kafasını koparmak istermiş gibi onun üzerine atılmış. Bunu gören Ebu Nuvas salon boyunca koşmaya başlamış. Halife de onun ardından koşmuş ve sıkıştırdığı her köşede rastgele orasına burasına kılıcın ucuyla dokunmuş. Sonunda ona "Bu kadar yeter, yerine dön de bir bardak daha iç," demiş. Ve aynı zamanda genç kıza da bardağı gizlemesini işaret etmiş. Kız da onu giysisinin altına sokarak hemen gözden yok etmiş. Ama Ebu Nuvas sarhoşluğuna karşın bunu fark etmiş ve doğaçlamadan şu dizeleri okumuş. Ne garip serüvendir benim serüvenim. Saf dil bir genç kız hırsıza dönüşüyor ve şarap bardağını giysisinin altına benim kendimi saklamak istediğim yere saklıyor. Ama bu öyle bir yer ki halifeye saygımdan adını söyleyemiyorum. Bu sözleri duyan halife gülmeye başlamış. Ve şaka olsun diye Ebu Nuvas'a, vallahi şu andan başlayarak seni yüksek bir göreve getirmek istiyorum. Bundan böyle sen Bağdat'taki tüm muhabbet tellallarının ünvan sahibi başkanısın, demiş. Ebu Nuvas sırıtmaya başlamış ve hemen, bu durumda ey emirül müminin, kendimi buyruklarını arz ediyor ve hemen aracılığıma ihtiyaç duyup duymadığını söylemeni rica ediyorum, diye yanıt vermiş. Bu sözleri duyunca halife büyük bir hiddete kapılmış ve hadım ağasına hemen gidip çabucak adaletini yerine getiren cellat Mesrur'u çağırmasını haykırmış. Ve birkaç dakika sonra Mesrur gelmiş ve halife ona Ebu Nuvas'ı giysilerinden sıyırmasını buyurmuş. Anlatısının burasında Şehrazat günün doğduğunu görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 290. gece olunca demiş ki, ve halife ona Ebu Nuvas'ı giysilerinden sıyırmasını ve sırtına bir semer vurmasını, boynuna bir yular, karnına da bir mahmuz takmasını ve onu böylece koşumlanmış olarak gözdelerin ve öteki cariyelerin bulunduğu tüm köşklerin önünden geçirmesini, böylece sarayda bulunan herkesin gülme konusu olmasını, sonra da kente götürüp kentin kapısına ulaştırmasını ve tüm Bağdat halkının önünde başını kesip bir tepsiye koyarak kendisine getirmesini buyurmuş. Mesrur da işittim ve itaat ettim yanıtını vermiş ve hemen halifenin buyruğunu yerine getirmeye başlamış. Halifenin öfkesini dindirmeyi denemenin tamamıyla boşuna olacağını düşünen Ebu Nuvas'ı alıp götürmüş ve yukarıda tanımlanan duruma soktuktan sonra ağır ağır sayısı bir yılın günleri kadar çok olan çeşitli köşklerin önünden geçirmeye başlamış. Oysa tuhaflıktaki ünü sarayda herkesçe bilinen Ebu Nuvas tüm kadınların yakın ilgisini çekmekte gecikmemiş. Bunlar ona nedenli acıdıklarını daha iyi anlatmak için her biri kendi bakımından başından altın ve mücevher yağdırmaya, sonunda da onun yöresini sarıp güzel sözler söyleyerek onu izlemeye başlamışlar. Öyle ki önemli bir konuyu görüşmek üzere saraya gelmiş bulunan Caferül Barmaki oradan geçerken onu bazen gülerken, bazen de sızlanırken görmüş. Ve ona yaklaşarak, "Ebu Nuvas, bu ne hal? Ne gibi bir suç işledin ki böyle cezalandırılmışsın?" demiş. O da, "Vallahi ben bir cinayetin kokusunu bile koklamadım. Sadece halifenin önünde en güzel şiirlerimi okudum. O da memnunluğundan bana en güzel giysilerini armağan etti," diye yanıt vermiş. O sırada oldukça yakın bir yerde bulunan ve köşklerden birinin kapısı ardına saklanmış olan halife, Ebu Nuvas'ın bu yanıtını duymuş ve gülmekten kendini alıkoyamamış. Ebu Nuvas'ı bağışlamış ve ona gerçekten bir onur giysisi armağan etmiş. Ve de büyük miktarda gümüş vermiş. Ve önceleri olduğu gibi ruhu kötü hallerini yaşarken ayrılmaz dostu yapmış. Şehrazat, şair Ebu Nuvas'ın bu serüvenini anlatmayı bitirince, küçük Dünyazat sessiz gülüşlerini boşu boşuna yatıştırmaya çalışarak, büzüldüğü halının üzerinden kalkmış ve kız kardeşinin yanına koşarak ona, "Vallahi kardeşim Şehrazat, bu öykü çok eğlenceli ve Ebu Nuvas'ın eşeğe dönüştürülmesi görünümce çok gülünç idi. Onun konularını ele alarak bize başka şeyler de anlatmak nezaketini göster," demiş. Ama Şah Şehriyar, "Ben bu Ebu Nuvas'ı hiç sevmedim. O saatte başı kesilseydi zaten başka serüveninde olmazdı. Öyleyse bu geceyi hoşça geçirmemiz için bize çabucak bir gezi öyküsü anlat. Zira kardeşim Semerkantül Acem hükümdarı Şahzaman ile birlikte başını kestirdiğim lanetli karımla geçirdiğim serüveni izleyerek uzak ülkelere bir gezide bulunduğumdan beri eğitici gezilere ilişkin her şeye karşı büyük bir ilgi duyuyorum. Dinlenmesi gereken çok hoş bir öykü biliyorsan hemen anlatmaya başlamakta gecikme. Çünkü bu gece uykusuzluğum her zamankinden daha çok," diye haykırmış. Şah Şehriyar'ın bu sözlerini duyunca güzel konuşan Şehrazat, "Şimdi anlatacağım gezi öyküleri tüm anlattıklarımın içinde en şaşırtıcı ve de en zevkli olanlardır. Ey bahtı güzel Şahım, zaten sen kendin de hemen buna karar vereceksin. Çünkü aslında kitaplar içinde gemici Simbat adıyla anılan gezginin gezileriyle kıyaslanabilecek başka hiçbir kitap yoktur. İşte ben de izin verdiğin andan başlayarak şimdi size bu öyküyü anlatacağım. Ey bahtı güzel Şahım," diye haykırmış. Ve Şehrazat hemen şu öyküyü anlatmaya başlamış. 6. ayrımın sonu, sayfa 58.